Mutlulukta Kalma 202. Süper kahramanların birçoğuna baktığımızda ikili bir hayat yaşadıklarını görürüz. Özellikle filmlerde. Gündelik kıyafetler içinde ya da iş kıyafetleriyle mi demeliyim? Normal sıradan insan gibi dolaşırlar. Ama geri kalan zamanda ise süper güçleri vardır. Bizleri dumur eden, dumura uğratan. Karşımda 27 yaşında genç bir sanatçı oturuyor. Kendisi hafta içi sabahtan akşama beyaz yakalı. Geri kalan zamanında ise çıplak insanları çizerek hayatta kalan skandal bir sanatçı. Onun sürecini, derinlemesine konuşacağız birazdan samimiyetle. Kara Şimşek konuşuyor. Bir kez daha mikrofon karşısındayım çok şükür. Hayatta Kalma 202'nin yeni bölümüyle yepyeni bir konukla karşınızdayız. Hazır mıyız? Bölümümüzün adı Çıplak İnsan Çizerek Hayatta Kalma ve konuğum Koros of Body. Beden korosu olarak Türkçe'ye çevirebiliriz. Hoş geldin bebeğim.
Selam, hoş buldum.
Seninle şimdi derinlere ineceğiz hayat. Sen aslında yıllardır hep çizim yapıyorsun.
Yani aynen
öyle. Bu senin için yeni bir süreç değil. Ama 2018-2019 yıllarında bir şeyler oluyor ve neler oluyor anlatsana. Hayatın değişiyor, ikili hayat yaşamaya başlıyorsun.
Hiç beklenmedik bir şey oluyor aslında. Dediğin gibi hani kendimi bildim bileli bir şeyler çiziyordum zaten. Hep de böyle insan odaklıydım. Daha çok portre çalışıyordum. Ve şimdiki hesabımda da aynı devam ettiğim gibi tanıdığım insanları çiziyordum. 2018 yani 2017 öncesi de olabilir belki. Partnerimi çektiğim fotoğraflarını çizmeye başladım. Ve bunlar da böyle hep işte şeydi yani nasıl söylenir biraz daha seksi fotoğraflardı. Ve hiçbir yerde de paylaşmıyordum açıkçası. Hani çiziyordum kendi duvarımıza asıyorduk. Bakıyorduk ilerliyorduk. Evimize gelen arkadaşlarımız görüyordu. Hepsi çok beğeniyordu vesaire. Ve kendi aramızda konuşurken dedik ki yani neden bunu daha fazla insan görmüyor? Hani sen bir şeyler çiziyorsun, bir şeyler üretiyorsun ama sadece biz kendi içimizde görüyoruz bunu. Ve bir anda böyle kafamda şimşekler çakmaya başladı aslında. Evet hani ben bir hesap oluşturmam lazım, yeni bir persona yaratacağım kendime. Bu persona da çizdiğim yağlı bu resimleri paylaşacağım. Peki nasıl, nasıl ilerlemem lazım, ne yapmam lazım? Kafamda bir sürü bir şeyler vardı, hep böyle düşünüyordum. Bir gün açtım hesabımı Instagram'dan. İsmimi buldum, işte nasıl ilerleyeceğimi, ölçülerimi kafamda hep oturtturdum. Ve mevcuttaki çizdiğim resimlerden paylaşmaya başladım yavaş yavaş. Ne olacağını ben de tahmin etmiyordum açıkçası. Bir anda ilerledi gitti diyebiliriz.
Ve bu arada bir seri katil gibi planlı özenlisin.
Aynen öyle.
İngilizce hashtagler ve dil kullanımı.
Evet çünkü istiyordum ki yani kendime yeni bir persona yaratırken. Evet dedim evimize gelen arkadaşlarım görüyor. Ama bunu böyle çok büyük çaplı bir mecra gibi düşünmeyin. Yani 3-4 kişinin bildiği bu resimleri. Ve ben bunu paylaşacağım zaman da. İstedim ki zaten resimlerimde yüz yok. Yani ana odak noktam beden olsun. Ve bundan yola çıkmıştım. Bu noktada benim de aslında nerede yaşadığımın, nerede bulunduğumun veya bu resimleri çizen kişinin kim olduğunu insanlara bilmesine gerek yok. Bu gizemi sürdürelim, devam ettirelim. O yüzden hesapta herkese İngilizce iletişim kuruyordum. Yazışmalarım ya da işte resimlerimi adlandırmam, kullandığım hashtagler olsun veya bana yazan kişilere de gene İngilizce cevap veriyordum. Ki bu böyle bayağı da bir sürdü aslında. Yani 2018'de açtığım hesabım belki ilk 1,5-2 senesi Türk kişi yazsa bile ben İngilizce cevap vermeye devam ettim onlara.
Resmen kendine yepyeni bir oyun alanı yarattın ve oynamaya başladın.
Aynen öyle.
Çok keyifli. Ah bebeğim, bir de senin imzan olan belli başlı şeyler var.
Aynen öyle. Ben resimlerimi hep tanıtırken şunu diyordum. Bu resimler avuç içine sığan resimler. Boyutları kendi avucunuzu gözünüzü önüne getirin ve bundan büyük değiller. 6 ya 8 santim ya da işte maksimum 12 santimlik resimler. Burada da istiyordum ki bir bakış anında ve tüm bedenin hepsine odaklan, tüm resmi gör. Bunu çok büyük resimlerde de yapabilirsin. Ama ben biraz daha kendimi sıyırdım, boyutumu küçülttüm, tekniğimi değiştirdim. İşte bundan öncesinde hep sulu boya veya kara kalem çizerken dedim ki yok, ben yağlı boyadan ilerleyeceğim. Çünkü oradaki fırça darbelerinin daha bedenle özleştirebileceğimi fark ettim. Yani biraz daha oradaki kabarıklık hissini göreceksin. Fırçayla çizdiğim, geçtiğim yerlerin gölgelerini göreceksin. Ve baktığın şey artık bir iki boyuttan biraz daha üç boyuta gelecekti. Ve dedim ki evet, bu boyutta kalmalıyım, bu şekilde ilerlemeliyim. Öyle de devam ediyorum hala.
Ve hiçbir resminde yüz yok.
Aynen. Genel bir, hep bir blur içinde tabii ki de oradaki bir silüeti hissedebiliyorsun. Burada burun vardır, göz vardır, ağzı açıktır, kapalıdır, sağa dönmüştür, sola bakmıştır. Ama net olarak baktığın zaman bu kişi gerçekten de kim olduğunu göremiyorsun, anlayamıyorsun. Hep bir böyle bir ikilemde bırakıyor seni. Bu da neye sebep oluyor? Bu resme tekrar bakmam lazım. Biraz daha incelemem lazım. Başka neler var? İpucular toplamam lazım. Biraz daha bu ikili bakıştırmayı seviyorum sanırsam resimlerde.
Bir de o bulanıklık da his olarak hafızayı dürtüyor. Çünkü hafızada da bir hatırayı hatırlamaya çalıştığında çok net olan çok az
aynen
hatıra
öyle
vardır. Hep bir bulanık sisler arasından aslında belirir.
Aynen. Benim çizdiğim resimlerde de gündelik hayattan aslında bazı sahneler de yer alıyor. Yani gündelik hayattan derken biraz daha dışarısı gibi düşünmeyelim. En basitinden biriyle yaptığınız bir sexting'den bir kare belki de. Yani kendinize en hoş, en mutlu olduğunuz anları aslında karşı tarafı etkilemek için kullanıyoruz gün sonunda. Bak, benim böyle bir fotoğrafım, böyle bir pozum var ve bunu seninle paylaşıyorum. Çünkü kendimi o kadar beğenmişim ki eminim sen de bundan hoşlanacaksın. Ve ben bu anları resmediyorum aslında. Modellerimle çalışırken de genelde teknik kısımlar haricinde bana kendilerini en özgür, en rahat, en beğendikleri hallerini paylaşmalarını istiyorum.
Bu arada canlı modelle çalışmadığının da altını çizmekte fayda görüyorum.
Aynen öyle. Yani çalıştığım insanlar dünyanın herhangi bir yerinden. İlk başta birçoğu arkadaşlarımdan istediğim fotoğraflardı. Senin de dediğin gibi canlı modelle çalışmıyorum. Hep insanlardan beklediğim bir fotoğraf, hatta yönlendirdiğim fotoğraflar oluyor bunlar. Benim için vermelerini istediğim pozlar oluyor veya mekanları benim için değiştiriyorlar. Aynı pozu banyoda çekiyor mesela veya yatak odasında çekiyor veya güneş alan bir balkonunda çekiyor. Bana bir seçki hazırlıyor aslında. Ki şöyle de bir şey oluyor zaten, insanların ellerinde zaten köşede tuttukları bir fotoğrafları var. Bunun zamanı gelince bir kullanırım diye. İlk bir onlardan başlıyoruz, sonra yönlendirmelerle devam ediyoruz nasıl bir ihtiyacım varsa benim.
Bir de sen yarattığın gizem sayesinde sosyal medyada özellikle nüd yağmuruna tutulan bir karaktersin, insansın.
Aynen öyle. Gelen kutumu açsam yani açılmamış bir sürü mesaj var. Açtığım zaman neyle karşılaşacağımı biliyorum. Ve bunlar şöyle mesajlar. Bir merhaba demeden gönderilmiş fotoğraflar birçoğu. İnsanlar kendilerini göstermek istiyorlar. Ve resimlerime baktıkları zaman da kendilerinde bu özgürlüğü buluyorlar. Ve direkt olarak bedenini çok da iyi çekilmemiş. Çoğu bu arada böyle oluyor. Genellikle yakın plan fotoğraflar, yeterli ışık olmayan, sadece bir uzuvunu gösterdiği fotoğrafı benimle paylaşmak istiyor. Benden bir cevap almak istiyor. Cevap alamazsa bunu sürdürüyor. İki defa, üç defa daha yolluyor. Veya kimileri de şey diyor. Yani kusura bakma, seni rahatsız etmek istemiyorum ama paylaşmakta çok istiyorum bunu. Hani beni bir onay mekanizması yerine koyuyor kendi beyninde. bu şekilde bir iletişim kurma çabası da var.
Ve bana şey de çok ilginç geliyor. Mesela senin hiç fotoğrafın yok. Gerçek aynen, kimliğine öyle. Dair hani seni ele verecek hiçbir ipucu demeyeyim ama. Karşındaki insanın sen hesabını biliyorsun, sana fotoğraf gönderenin yüzünü.
Özel hayatına kadar görebiliyorum aslında. Tamamen sosyal medyanda neyini paylaştıysan ve açık bir hesapsan bunları göze alarak benimle çıplak fotoğraflarını paylaşıyorsun. Ve benim kim olduğunu bilmiyorsun. Ben bazen bunu kendi yerime koymaya çalışıyorum. Ben bunu yapar mıyım diye. Ben açıkçası bu kadar güvenemem. Ama gördüğüm, yani yıllardır gördüğüm şu ki, insanlar aslında güvenmeye daha meyilliler. Yani direkt, hatta şey de diyorlar, yani bunun zaten aramızdan çıkmayacağını biliyorum. Ama nereden biliyorsun? Beni tanımıyorsun aslında. Veya ben seni tanımıyorum zaten. Niye bana bir güven besliyorsun? Bu hoşuma da gidiyor. Aynı zamanda kendim yapar mıyım diye düşündüğüm zaman diyorum ki hayır, yapmam.
Ah hayatım. Özellikle verdiğin örneklerden bir tanesi çok çarpıcıydı. Siki kafesli olan, yani sik kafesi olan daha doğrusu. bir takipçin sana düzenli olarak... onay mekanizması demiştin ya. Kafesteki sikinin fotoğrafını atıyor, gönderiyor ve hem de hoşuna gidiyor. Her gün. Yani nasıl bir motivasyon acaba?
O da şöyle başladı aslında. Bir gün gene bir mesaj. Bu arada hani çoğu mesajı görüyorum. Eğer ki çok arkaları vesaire bir şey düşmüyorsa, olabildiğince okumaya çalışıyorum gelen mesajları. Bir gün bir mesaj ve seninle fotoğrafımı paylaşmak istiyorum. Herhangi bir detay yok bu arada daha bu muhabbette. İşte her gün sana fotoğraf atmak istiyorum. Böyle bir şeyi var, isteği var. Ve bir tane de fotoğraf atmış daha sonra da. Sonra açtım fotoğrafı, gayet de kafesler içinde bir penis. Ve bu her gün devam etmeye başladı. Ve benim verdiğim mesajlar... Bazen mesaj bile değil, sadece bir emoji, sadece bir parmak kaldıran thumbs up ve ona gördüğüme dair bilgi veren şeyler, okundu mesajları. Bunu her gün devam ettirmek istediğini söyledi ve her gün devam ettiriyor. Bu onu mutlu ediyor ve kendi bir şeyler de yazıyor. Bak bugün geç kaldı mesela, işte akşam atacağım. Yani haber de veriyor bana. Eğer sabahtan atamadıysa veya herhangi bir iş çıktıysa, hani beni unutmadığını, buna ihtiyacı olduğunu ve en yakın zamanda paylaşacağını. Ve özellikle cevap veriyorsam daha da hoşuna gidiyor. Çünkü niye? Onu onaylamış oluyorum gün sonunda.
Ah bebeğim, ne kadar zaman oldu?
1,5 ay, bu çok daha yeni. Arada çok garip garip şeyler de geliyor. Yani çok garip şeylerden kastım. İlk başta mesela hesabımda herkesle eğer çiziyorsam ben o kişiyi, yattığımı düşünüyorlardı. Yani ben birini çizmem için onunla bir gece geçirmem gerekiyor algısı vardı. Ya da farklı farklı teklifler, işte yemeğe davet etmeler, bana canlı model olmak istemeler. Onu çizmesem bile işte benimle bir deneyim yaşamak istemeler. Hani bunu böyle sadece... Nasıl denir? Dümdüz söylemek istemiyorlar da bunu bir oyuna, hikaye anlatıcılığına döküyorlar.
Ah tatlım, bu sana nasıl hissettiriyor peki?
Bu ilk başta garip hissediyordum. Yani neden garip hissettiğimle ilgiliyse hesap çünkü benim çok beklemediğim bir hızda ilerledi. Ve hani doğal olarak insan her ne kadar planları bile olsa ne yapacağını şaşırıyor. Çünkü beğendiğim Türk sanatçılar da beni takip etmeye başlamıştı. Ve hani bir anda görünür olduğum, aslında görünürüm şu an. Hani sadece dünyada görünür olmak çok daha farklı bir şey. Yaşadığın ülkede ve ilde görünüyor olmak insana çok daha farklı hissettiriyor. O yüzden almış olduğum mesajlar, tepkileri artık daha ciddiye almaya başladım. Yani birinin bana, atıyorum, benimle bir gece geçirmek istemesini... Eskiden gülüp geçiyorken şimdi artık daha şeyim, yani buna bir cevap vermem lazım belki de. Yani bunun bir hayır, benimle bu şekilde bir planım var. Evet ama benim insanlarla görüşmem bu şekilde değil. Yani beklentini bu değil veya benim çizdiğim insanlar, yattığım insanlar değil. Hani bu bilinci göstermem de gerekiyor gibi hissetmeye başladım artık.
Ah bebeğim. Ya bir taraftan da hani gayet mütevazi, hani maşallah eli yüzü düzgün.
Teşekkürler. Yani
minnoş, böyle pofidik bir karaktersin. Ama herkes seni hani resimlerine, yaptığın resimlere bakınca eminim işte eli kırbaçlı, aynen, bir seks partisinden diğerine, bir orjiden işte diğer hani.
Evet, çalıştığım konular odağında baktığımız zaman biraz daha aslında toplum tarafından çok da sesi konuşulmayan noktalara değindiğim fetişler var veya işte insanların sergilediği performanslar var. Ve ben bunları çiziyorsam eğer, karşıdaki bakan kişi diyor ki tamam, bunları da yapmaya çok okey veya işte bunları konuşmaya, bunları deneyimlemeye, beraber deneyimlemeye de çok okey gözüyle bakıyorlar. İkisinin ortasında gibi bir şeyim aslında.
Ah bebeğim. Bir taraftan senin hesabını incelediğimizde, baktığımızda resimlerin geneline, hep aynı tip, aynı tipoloji. Yakışıklı, yani yakışıklıktan kastım güzel vücutlu, orantılı, işte antik Yunan proporsiyonlarında diyebileceğimiz güzel gay adamlar. Hatta merak edip sana şey sormuştum ya, hiç kadın vücuduyla çalışıyor musun kadınlarla? Hani ne tür vücutlarla çalışmayı, çizmeyi daha çok seviyorsun?
Ben ilk başta işte demiştim ya sana, hep işte tanıdığım insanlardan fotoğraf isteyerek aslında ilerledim diye. Bunu bu kadar farkında değildim açıkçası. Yani evet, bir bedenle çalışıyorum şu an, bedenin resmini çiziyorum. Ondan sonra partnerimi de çiziyorum ara ara. Veya kendi çektiğim fotoğrafları da çiziyorum. Sonra ve bunlarla ilgili bu arada çok fazla yorum alıyordum cidden, dediğin gibi. Çok aynı tip insan çiziyorsun veya işte çok işte gay camiasında herkesin yakışıklı bulabileceği insan çiziyorsun. Dönüp baktığımda dedim ki evet, aslında bunlar birbirlerine benziyorlar. Sonra şunu düşündüm. Ben kendi ilişki hayatımda veya işte nasıl tipler benim hoşuma gidiyor, İşte partnerime baktım, hepsi de ona benziyor. Yani biraz daha açık tenli, işte biraz daha hafif göbekli, çok kas kas olmayan. Mesela benim resmimde çok kas kaslı insan yoktur aslında. Yani vücudu sadece şekillenmiş insan vardır. Bir baktım, ben zaten ona benzeyen insanlar çiziyormuşum aslında. Yani arkadaşlarımı da geçtim. Zaten hoşlandığım tipteki insanları çizmeye başlamışım. Sonra bununla ilgili yorumlar bu arada da şey değil, yani yapıcı eleştiriler değil. Aksine bana bir yük bindirmek üzerine herkese hitap etmen gerekiyor, herkesi kapsaman gerekiyor. Ya da bunu sadece ben üzerinde düşünmeyelim, bir sanatçının yapacağı işlerin sonuçta bir halka mal oluyorsa bu, bir kapsayıcılıkta taşımasıyla ilgili. Bunun ben düşüncede tamamen yatılı olduğunu düşünüyorum. Eğer sen benim işlerime bu düzeyde bakarsan her zaman bir eksik bulursun. Yani çünkü bir nokta, bir kesim her zaman dışarıda kalacaktır. Yer bulamamış olacak kendini o resimde.
Bir de hayatım, sonuçta resmi çizen sensin, sanatçı sensin. Evet. Ne istersen hani keyfe keder onu çizersin ayrıca.
Yani aynen öyle.
Sanatçı dediğimiz kişi zaten o afacan haylaz çocuk değil mi? İstediğini yapan, bildiğini okuyan, herkese de özellikle topluma alın size orta parmak diye göstermekten çekinmeyen.
Evet.
Yani keyfinin kahyasısın. Keyfinin kahyası olmasan zaten sanatçı olmazsın.
Evet, ben de zaten bu şekilde düşündüğüm için şu an mesela bu yorumlar bir kulağımdan gidip bir kulağımdan çıkıyor. Çünkü ben işte açıkçası herkesin kendinde bir şey bulabileceği, rahatsız olabileceği, bir duygular yaşayabileceği resimleri çizmeyi tercih ediyorum. Yani bu sadece beden değil. Orada işte öpüşme sahnesi görüyorsan bundan da etkilenebilirsin. Bedenindeki bir yara izini görüyorsan buradan da kendine bir başlık çıkartabilirsin. Hepsini geçtim. Uzun saçı, kısa saçı, işte elinin, parmağının uzunluklarından da kendine bir şey bulabilirsin. Renkten bulabilirsin. Bunların çeşitleri çok fazla. Bunu eğer indirgemezsek sadece işte şu an mesela başlığımızın insan olması gibi. Bunu başlıklara böldüğümüz anda bir kısım dışarıda kalacak. Ben mesela bunun yerine beden diyorum o yüzden. Çünkü benim için her biri bir insan bedeni.
İşte zaten çıplak insan çizerek hayatta kalma o yüzden hani dedik. Aynen. Yoksa gay adam çizerek hayatta kalma demedik.
Yani bana kalırsa herkes kendinden bir şeyler bulabilecek gün sonunda.
Bence de ben öyle bakıyorum. Ah hayatım, bir taraftan da notlarıma şöyle bir göz ucuyla hani baktığımda artık o her istediğimi yapabilirim hissi geldi demiştin.
Evet.
O his sana ne zaman geldi? Ne demek istiyorsun?
İlk başta işte hesap ilerlemeye başladı. Ben işte biraz şeyden de koptum artık. Evet, İngilizce devam ediyorum ama aynı zamanda çok fazla sergi geziyorum. Ve bunları hikayemde de paylaşmıyordum ama tanışmak istediğim sanatçılar vardı. Veya işte onlarla sohbet etmek istediğim insanlar vardı. Bir noktada dedim ki tamam, burayı kırıyoruz artık. Yani bu böyle evrensel, nerede olduğunu, lokasyonun saklı olmayan kişiliği bitiriyoruz. Bazı kısımlar hala gizemini korusun. Ama en azından İstanbul'da olduğunu açıklayabilirsin. Ve bu da bana şunu kattı. Sanatçılarla beraber daha rahat konuşmama, tanışmama, kendi içimi birebir göstermeye. Ve sohbet ettikçe ve her ne kadar hani sosyal medyadaki beğeni sayısı çok başka bir şey. Ama beğendiğin farklı sanatçılardan bir arkadaşından onay almak insanın daha mutlu ve özgüven sahibi haline getiren bir şey. Bunlarla beraber işte yurt dışından da çeşitli karma sergilere işte benim davet edenler olmaya başladı. Türkiye'de bir şeyler denemeye başladım. Ve dedim ki evet, yani bu noktada ben artık şu an istediğim her şeyi yapabilirim cidden. Çünkü her şey benim fırçamın ucuna bakıyor. Kafamdaki düşündüğüm şeyi, çalışmak istediğim sahneyi veya nerede yer almak istiyorsam bunun için uğraşabilirim. Artık daha eminim kendimden demeye başladım. Yani bir buçuk iki sene sonra falan oldu bu da.
Aslında çok hızlı ilerliyor senin gibi evet. Genç bir sanatçı için. Bu arada hiç resim kursuna gidip eğitim almadığının...
Yok, yani herhangi bir kurs geçmişim yok.
Çizelim.
Evet, sadece en başta dediğim gibi bildim bile bir şeyler elimde bir kalem eksik olmuyordu gibi bir şeydi.
Ve bir taraftan senin o bir buçuk yıllık süre içinde hızla yükselişin sürerken beyaz yakalı hayatında hani devam ediyor fonda.
Hep devam ediyor. En başta beni tanıtırken dediğin gibi yani beyaz yaka full time devam ediyordu. Aralık yok. Ben orada farklı bir rutindeyim. Zaten resimde farklı personaya bölmem beni bu noktada hem besledi hem işimi çok rahatlattı. Bir anda resim çizerken ben hem o beyaz yakadaki yaşadığım stresi kenara bırakabiliyordum. Eve iş getirmiyordum tam anlamıyla. Yani oradaki kısımdaki yaşadığım tüm sıkıntılar kapanıyor. Burası benim farklı istediğim bir oyun alanım. Daha rahat olduğum bir oyun alanım. Burada istediğimi, tüm fantezilerimi, tüm ne yapmak istiyorsam onu yapıyordum. İkisinin dengesini bir şekilde kurmayı başardım. Hala da bu devam ediyor böyle. Bu bana çeşitli noktalarda çok fazla rahatlık sağlıyor. Birincisi kendi ülkemde daha rahat yaşayıp daha rahat sanat üretebiliyorum. Ekonomik kaygım çok daha azalıyor günümüz sanatçılarına baktığımız zaman. Veya işte demiştim ya sana, kafamı boşaltma alanı olarak çizen resmi kullanabiliyorum gün sonunda. Bu da benim mentalime iyi geliyor. Ve hayata bakış açım biraz daha pozitif, biraz daha iyi diyebilirim.
Yoksa diğer türlü o beyaz yaka içinde kravatı gittikçe boğazını sıkan... Evet. Huzursuz, buhranlı ruhlardan, belki de kayıp insanlardan biri olacaktın.
Belki de.
Ah hayatım. Bir taraftan ilk sergin Londra'daydı.
Evet.
Ama gidemedin vize alamadığın için.
Aynen öyle. Yine hiç beklemediğim bir anda bir küratörle iletişime geçtik ve böyle bir şey var. Konuşuyoruz, ne olacak, ne bitecek. Ben dedim hani anında yollayabilirim resimleri, herhangi bir sıkıntı yok. Ama yani yok. Hani gelme şeyimi düşünüyorum sadece. Ve hani bir hafta veya iki hafta hani bir süre olsa belki bir şekilde ucundan yetişirsin. Ama o olmadı. Sonra ikinci sergim benim gene Londra'da oldu. Yani Türkiye'de bir şeyler üretiyorum ama Türkiye'deki sanat piyasasında o zamanlar o kadar aktif değilim. Veya konuştuğum başka galeriler var. Birazdan onlardan da konuşuruz. Yani bana tavırları biraz daha farklı. Yurt dışında kendime daha böyle alan yaratabildim. İkinci gideceğim zaman da bu sefer vize reddi yedim. Gidemedim. İngiltere'nin öyle bir kazığı oldu bana. Yani ikisine de katılamadım aslında serginin. Ama çok güzel geçti, keyif. Yani aldığım yorumlar güzeldi. En azından kendime alan açabildim. Ve hani bunun için bir sınır tanımamak da bence bana bir noktada özgüven verdi. Hani dedim ki tamam, buraya gönderebiliyorsam kendi ülkemde de bir şeyler yapabilirim tabii ki de. Ana hedefim o zaten çünkü.
Türkiye'de bugüne kadar henüz solo sergin olmadı ama üstünde çalışıyoruz.
Aynen öyle.
Yani detayları paylaşırız.
Paylaşalım. Türkiye'de grup şovlarda yer aldım ya da çeşitli fuarlarda resimlerim gösterildi. Şimdi önümüzdeki aylarda çok daha böyle biraz daha heyecan yaratalım, tarih vermeyelim tam. Üzerine çalıştığım bir solo sergim var. Ona odaklıyım son birkaç aydır. Ve tamamen aslında şimdiye kadar bu 5-6 senedir benim gördüğünüz üretim hayatımın hem değişimini, hem buna ülkenin etkisini, insanların etkisini, gündelik hayatta neler benim sanatımı besliyor veya kendinizden neler bulabileceksiniz, hepsini görebileceğiniz bir sergi olacak aslında bu.
Tam da kırılma noktası değerindeki resminden bahsedelim istiyorum.
Tabii.
İsmi?
Muafiyet.
Muafiyet. O resmin hikayesini, ki Instagram'ında da paylaştığın son resmi yanlış hatırlamıyorsam.
Evet.
Anlatır mısın? Çok etkileyici, altına yazdığın yorumla birlikte bütünleşince çok vurucu etkisi olan bir resim.
Üzerine çok düşündüğüm bir resim aslında. Yaklaşık bundan bir seneyi birkaç ay geçti yaklaşık. Askerlikten muafiyet aldığım bir süreç oldu. Bu süreçce kadar, yani şeyden bahsedeyim, neler atlattım. Kafamda çok fazla soru işareti vardı bir kere. Tamam, evet, muafiyet almak istiyorum ama nasıl alacağım? İnternetten ve arkadaşlarınızdan çok rahat bilgiler edinebileceğiniz bir nokta bu arada. Yani nasıl bir süreçten geçiyorsun? Genelde bu son birkaç yıldır insanlar aynı süreci işliyor. Bu da nedir? Bir aile hekimine gidiyorsun. Sonra o seni devlet hastanesine yönlendiriyor. Çeşitli aşamalardan geçiyorsun devlet hastanesinde. İşte buralarda değişiklik olabiliyor. Ben iki farklı yerde aslında biraz ayağım takıldı diyebilirim. O da ilk adım, aile hekimi adamında. Direkt doktora gidip işte şunu da diyebilirsiniz bu arada. Ben sadece askerlikle ilgili muayene olmak istiyorum. Beni devlet hastanesine yönlendirin de diyebilirsiniz. Bu bir seçenek. En aslında güvenli seçeneği. Ben direkt dedim ki ben gayim ve hani bu yüzden askerlikten muafiyet alacağım. Beni devlet hastanesine yönlendirebilir misiniz? Böyle deyince aile hekimi kafasında sorular oluşmaya başladı.
Ve kadın bir aile hekimi.
Kadın, kendine ilerleyen sohbetimizde çok yenilikçi, ileri görüşlü, ülkesine çok bağlı olarak tanıtan bir kadın. Ülkesini sevdiğini söyleyen bir kadın. Ve çeşitli örneklerle her farklı gruptan arkadaşların olduğunu söyleyen de bir kadın aynı zamanda bana. Ama bana en başından itibaren olan yaklaşımı bir hastalık içinde olduğum ve bu hastalığımdan dolayı bana çok üzüldüğü ve işte bunun sebeplerine inmeye çalıştığı, bana çeşitli sorular yönelttiği ve her birine bende de herhalde inat oldu o an, çok böyle keskin keskin dik oturaraktan cevaplar veriyorum ona. Hayır, öyle olmadı, böyle oldu. Ya da işte mesela diyor ki, çok üzücü bir cümle, bu yaşına kadar nasıl gelebildin diyor bana. Veya işte nasıl üniversite okuyabildin? Hani sorduğu sorular aslında zarar temelli sorular. Ve ben bunlara cevap verince de şaşırıp, ne kadar da kendine özgüvenlisin, ne kadar kendini ifade edebiliyorsun, yani bu da benim hiç görmediğim bir şey diye bana mesela cevaplar veriyor. Ve bu konuşmamız, bir aile hekimini düşünün, dışarıda ağlayan bebek sesi ya da işte bekleyen kapıyı devamlı açan hastalar var. Ben içeride 40 dakikadan fazla kaldım. Yani beni dışarı salmadı. Dışarı salmama sebebi de direkt tabii böyle net değil. bir devlet hastanesinde onay vermesi için belge çıkartması lazım. Ve sistem sana onay ver, şu an onay vermiyor. Ekranım dondu diyerekten. Sadece benimle sohbet ediyor ama ekrana bakmıyor bu arada. Sonra da dedi ki yok onay alamıyorum ben sistemden. Akşam mesai sonrası bir daha gel. Bir daha biz bir deneyelim. Sistemler işte öğleden sonra yenileniyor. O zaman ben seni tekrar bir göreyim. Tabii ki ben aynı gün bir daha gittim. Bir yaklaşık 30 dakika daha sohbet ettik. Gene çeşitli bana verdiğin nasihatler üzerine. En sonunda beni yönlendirdi artık devlet hastanesine. Devlet hastanesinde ise biraz önce dediğim gibi sizin yani belki yönteminiz farklı olabilir ama ben ilk önce gene bir psikiyatriyle görüştüm. Sonra bana bir test uygulamak istediklerini söylediler. Tam bu testi sanırsam herkese uygulamıyorlar bu arada, onu söylemek istedim demin.
Testin tam adını verecek olursak Minnesota çok yönlü kişilik envanteri testi, 566 sorudan oluşuyor.
Evet. Wow. Ya ilk gördüğümde yani bu testten haberim vardı bu arada ama insan kafasında şeyi canlandıramıyor. Bu kadar soruyu ne kadar sürede cevaplarım? Yani içeriğine hakim değilsin ve işte bir doktor demiş ki sana saat 1'e kadar bunu getir. O sırada işte farklı bir alandaki doktora daha görüşmem lazım. Ya benim iki tane başlığım var şu an halletmem gereken ve hepsini 1,5 saat içinde yapmam lazım. Ve hastane koştur koştur, test sorularına başlamam lazım, başladım. Ve sorularda okuduğunuz zaman anlıyorsunuz ki hangi cevabı verirsem muafiyet alabilirim. Hangi cevabı verirsem işte benim birinin canına kast ettiğimi düşünürler. Veya kendime zarar vereceğimi düşünürler. Veya beni başkasının yönettiğini düşünürler. Aslında sorular aynı. Soruların sadece içerikleri biraz cümleyi ters çeviriyorlar. Ve sizin o konuda istikrarlı olmanızı istiyorlar ki nasıl bir kişiliğiniz olsun. O testi de bitirdiğimde ve artık tüm bu sürecin bittiğinde, böyle 2-3 hafta sürdü yaklaşık bunlar. Hala ne yaşadığımı bilmiyordum. Eve geldiğimde bu noktada bile aslında kafamda şey çalışıyordu. Hastaneden birkaç fotoğraf çektim. İşte kurula girmeden önce bir küçük bir pencere vardı kurulun penceresinde. O muafiyet iki resimden oluşuyor aslında. Bir tanesinde beden ortada duruyor bir asker çantasıyla. İkincisinde de hastanenin duvarından gördüğü brutal bir yapı var. Bu fotoğrafları ben resmettim orada. Tamamen ne yaşadığım, insanların bunu yaşayabileceğiyle ilgili bir iş.
Ah hayatım, sana çektirdiler o gün.
Evet.
Ve sen de o çektiklerinden bir resim, bir sanat eseri yarattın, ortaya koydun. Ve bu resim, bu süreç hani seni nasıl etkiledi yaratıcılık anlamında? Çünkü sende bir bambaşka kırılmaya neden oldu, olumlu.
Bu başlık benim kafamda bir dertti açıkçası. Yani şöyle bir dert. Bunu bir an önce kendi içinde bir şeye dönüştürmen lazım bu sıkıntıyı. Ve bu sıkıntıdan artık kendine daha emin, daha mutlu, daha farklı bir bakış açısıyla hayatına devam etmen lazım. İşte demiştim ya, bu süreç bir yıl önce oldu. Resmi ben 2 ay önce tamamlayabildim. Yani o sürede çok fazla şey okudum, çok fazla şey düşündüm. Ne yapabilirim, nasıl bu duygularımı fırçamla aktarabilirim diye düşünürken aslında benim işte bedenlerle çalıştığım pozlar da değişti. Çalıştığım mekanlar da değişti. Burada gördüğün resimdeki mekan bir hastane mekanı mesela. Ama ondan önceki resimlerime baktığım zaman modelin evinden veya işte banyosundan, yatağından pozlar. Ben artık bu çıplaklığı ev hanesinden çıkarttım ve biraz daha dışarıyı çıkartmaya başladım, yaymaya başladım. Yani beni kendi içinde de özgürleştirdi aslında.
Bir de yanlış hatırlamıyorsam konuştuklarımızdan daha kişisel olana da inmeye, izin vermeye başladın kendinle ilgili. Hani tamam hala bir yüz portreni çizmiş değilsin ama yanlış hatırlamıyorsam kendine dair ilk defa bir resim ortaya koydun. Kendi hikayenden bu kadar mahrem.
Aynen öyle. kişisel diyebileceğim aslında bir iş oldu benim için de. Bundan öncesindeki paylaşımlar aslında hep insanların kendi kişilikleri ve kendi özelleriyken ilk defa benden bu kadar özel bir şeyle yüz yüze geldiler. Ve bunu da olabildiğince şeffaf, olabildiğince aslında yani benim de içime sinecek bir şekilde resmetmek istedim.
Peki hayatım, çıplak insan vücutlarını çizen bir insan, bir ressam olarak. Ben sana ressam diyeyim hani. Çıplaklık sana ne ifade ediyor?
Benim için aslında şöyle söyleyebilirim. Kendini nasıl görüyorsan, nasıl aynada bakıyorsan, yani şundan bahsetmeye çalışıyorum. Tamamen üzerinde kıyafet olmaması veya çeşitli parçaların olması senin çıplaklığını değiştirmiyor benim gözümde. Bir giyinikken de bana kendini açarak çıplak olabilirsin. Ve ben bunu çizerken de aslında ki insanlar tamamen çıplak değiller. Çeşitli nüansları var, işte esprileri var. Kimisi işte bakan kişiyi tahrik etmeye çalışıyor. Sanki ucundan gösteriyormuş da göstermiyormuş gibi yapıyor. Veya işte kendini aynadan çekiyor ama işte memesini saklıyor telefonun arkasından. Çıplaklığın içinde bir aslında giyiniklik hali de var resimlerin içinde. Ben de benim için çıplaklık da aslında buradaki oyunlarda. Karşı tarafta yaratmak istediğin hazlarda ve hareketlerde. Ben şeyi çok seviyorum. İnsanı rahatsız etmek. Yani benim resmime bakan bir insanın içi gıcıklansın belki bir noktada. Veya işte bir daha bakmak istemeyeceğin şeyler olsun. Yani bakamıyorum çünkü kaldıramıyorum. Bu hani sadece çıplakla ilgili olmayabilir. İşte fetiş tarafında çizdiğim bir tane resimde var. Gene çok fazla insanların söylediği. Bir model penisine metal bir çubuk sokuyor. Ve insanlar bu resme bakmak istemiyor. Benim aşırı hoşuma gidiyor kötü yorum almak bu resimle ilgili. Demek ki diyorum hani bir şeyler ifade ediyor senin için. Bir şeyler yaşıyorsun. Ve bir yorumun var bu resimle ilgili. Çünkü günümüzde çok bir şeylere yorumsuzuz.
Yani doğru söyledin. Yorumsuzuz ama sürekli de ağzı olan konuşuyor modunda. Saydır saydır saydır. Altı bomboş kelimeler yığınlarca.
Evet.
Ama hiçbir samimiyeti
yok.
Altı doluluğu yok. Zemini yok o çıkan kelimelerin, yorumların. Yorumsuzuz gerçekten. Ah bebeğim. Ya bir taraftan şunu düşündüm. İşte özellikle tiyatro öğrencisi olduğum dönemde beden çalışmaları sıklıkla yapıyordum ve nü modellik de yapıyordum fotoğrafçılar için, ressamlar için, resim atölyeleri için. Orada da tabii nü model olarak çeşitli gözlemlerim oluyordu izlemeyi seven bir karakter olarak. Ha böyle ya, bu arada nü modellik zor bir iş. Hani sevgili dinleyenler, hani İşin zor kısmı tamamen çıplak olmak değil beden olarak. Orada bir postür var. Orada hani biblo gibi, heykel gibi dikilmeniz gerekiyor. Ve emin olun sol elinizi kaldırıp havada 25 dakika tutsanız bile sırf bu kıpırtısız hareket ağrıya sebep olur. Kaldı ki ben orada artistik bir pozisyon bulup o postürü korumam gerekiyordu titremeden. Ama emin olun bir noktada İçinizden titriyorsunuz, dışınızdan göstermemeye çalışırken. Yani resim öğrencileri, kadın erkek, çoğunluğu kadın, bana bakamıyorlardı. Ya da böyle göz göze gelmemeye çalışıyorlardı ki atıyorum benim bakışlarım o taraftaysa postür icabı komik oluyordu. Ya da ne bileyim. Çıplaklık bakan insanın gözünde bence.
Aynen öyle.
Ah ne güzel söyledim ya. Çıplaklık bakan insanın gözünde bebeğim. Yani bir insan kendini kumaşlara sarıp sarmalar. Ama sadece ayak parmağı, serçe parmağı gözükür. Wow, sen bundan inanılmaz büyük bir müstehcenlik hissi alabilirsin, çıplak görebilirsin. Ya da bazen bir bakış çok çıplak olabilir. Göz göze gelirsin bir insanla, tedirgin hissedersin kendini. Bir açıdan uyarılmış. Halbuki kıyafetleri üstündedir. Yani çıplaklık aslında tenin çok ötesinde bence. Ve giyinerek aslında daha da çıplak oluyor olabiliriz bazı zamanlarda. Ve ben çıplak olduğumda da giyinik olduğumu hissettim çoğu zaman. Hani alın mal burada ama siz bu malın içindekini göremiyorsunuz. Hani ben şu anda soyunarak çıplak değilim. Soyunarak giyiniyorum. Bana ulaşamazsınız gibi. Ah hayatım. Peki bir taraftan da yani senle programın başında da konuştuğumuz üzere avuç içine sığan resimler çizmek hayati önemde şu ana kadar. Şu anda dahil.
Evet.
Galerilerle, sanat camiasıyla nasıl sorunlar yaşamana sebep oluyor bu senin?
Bu şöyle, aslında bir galeriye girdiğinizde ya da herhangi bir fuara, sergiye gittiğinizde kendinizi düşürün. Sanat eserlerini bir duvar üzerinde veya işte çeşitli tavandan belki asılıyorlar veya ortadalar. Onları bir şekilde aslında görüyorsun. Onlar da bir şekilde bir yerleşim içindeler. Galeriler benim resimlerime baktığı zaman şunu görüyorlar. Bir duvara kaç tane resim koyabilirim? Ve bu düşünce beni aslında biraz dünya genelinde için konuşuyorum. Bunu Türkiye üzerinde konuşmuyorum. Biraz galericilik sektöründe uzaklaştırmıştı. Yani ben boyutumu büyütmek isteyen bir sanatçı değilim. Sadece küçük çalışacağım da demiyorum. Büyük de çalışıyorum. Çalıştım da. Çalışacağım büyük ihtimal bundan sonra da. Ama yani şu an ağırlıklı olarak çalıştığım resimler avuç içi ise eğer, benim portfolyom bu şekilde. Ve bu noktada zorlandım. Dedim ki yani kendime alan bulmakta zorlandım. Ya büyük çizeceğim zaman galiba alan bulacağım hissine kapıldım. Ve böyle bir iki sene kendimi rahat hissetmiyordum açıkçası. Yani yer edinemiyordum, bulamıyordum ve bunun bundan kaynaklı olduğunu düşünüyordum. Şu an ama o düşüncelere sahip değilim açıkçası. Yani resmimi de büyütmedim. Hala kendi istediğim işi yapabiliyorum. İşte bahsettiğim gibi solo sergim için çalışıyorum. Yani kendime alan açabildim. Sadece bu düşünce insana negatif enerji verebiliyor bir noktada. Yani başkalarının isteklerine göre hareket etmeniz gerektiğini düşünüyorsunuz ama öyle değil.
Kendinden ödün verseydin büyük ihtimalle şu anki sen olmayacaktın.
Aynen öyle.
Ve belki de vazgeçecektin süreçten.
Belki de yani çünkü benim için şu an büyük ebatlı bir resim çalışmak biraz daha aslında challenge. Yani evet başlayabiliyorum ama istiyorum ki hani ben boyutumu gene koruyayım.
Boyut meselesi her yerde nasıl da karşımıza çıkıyor değil mi hayatım?
Her yerde.
Her yerde. Ya salın artık şu boyut meselesini yahu. Kimde ne kadar varsa, kim ne kadarlı, ne yapmak istiyorsa, nasıl çiziyorsa hani bırakın öyle devam etsin demek istiyorum.
Çok doğru. Bence de mutlu olmak lazım elinizdekilerle.
Ah hayatım. Peki. Bütün o sevgili konuklarıma sorduğum son soruya geldi sıra. Hazır mısın?
Çok heyecanlıyım.
Çıplak insan çizerek hayatta kalanlara ne tavsiye edersin hayatım?
Bunun bir yol olduğunu düşünüyorum ben tamamen. Ve bu yolda bence elinizdekilere tutunun ve ne yapabiliyorsanız onu kabul edip ilerleyin. Çünkü hayat çok fazlasını geri getiriyor. Böyle bir noktada yani söylenmek, mutsuz olmak veya işte farklı arayışlar içinde olmak değil de cidden eğer çıplak insan çizerek mutlu olduğunu düşünüyorsan bu yolda ilerlemelisin ve göreceksin ki çok daha güzel şeyler karşına çıkacak.
Ah ah ah, eklemek istediğin bir şeyler var mı dinleyicilerimize?
Teşekkür ediyorum. Yani şimdilik yok. Beni takip etmeyi unutmayın diyorum.
Instagram hesabın Koros of Body değil mi hayatım?
Doğru. Aynen öyle.
Hep diyorum arayan bulur, aramayan da bulur. Siz bulun bence. Çok güzel çizimlerin var.
Teşekkür ederim çok.
İzninle kapanışı yapacağım hayatım.
Lütfen.
Ah sevgili dinleyenler, Hayatta Kalma 202'nin bugünkü konu Korosov Body idi. Onunla tatlı tatlı sohbet ettik. Beyaz yakalı iken kendisini hala beyaz yakalı olmasına rağmen nasıl yeni bir persona yaratıp yepyeni mecralara, maceralara yelken açtığını dinledik. Takip ediniz. Bu arada yani bakıyor musunuz Instagram hesaplarına, Spotify sayfamıza bilmiyorum ama bizde maraton ateşi dercesine hani kayıttan çıkıp kayda giriyorum. Konuk görüşmeleri üst üste yaldır yaldır dört nala maşallah. Hesapları takip ediniz efendim. Hayatta Kalma 202 ne geceydi? Instagram ve Spotify hesaplarının altını çiziyorum. Çünkü Mayıs'ta ki şu anda Mayıs'tayız artık, son iki haftası sanırım, yaldır yaldır görüşmesini yaptığım, kayda gireceğim nice konuklar var ki onlardan bir tanesi bu bölümümüzle de ilgili. Kim acaba? Soyunarak Hayatta Kalma, Melisa Aydınalp. Selamlar olsun şimdiden. Umarım bize geleceği kayıt günü tutuklanmaz, başına saçma bir mesele gelmez. Çünkü kendisi 7 kez yaptığı işte memelere özgürlük eylemleri kapsamında adına dava açılıp neyse ki beraat etti. İşte ama bakalım, macerası onun da devam ediyor. Ah yahu. Burcu Eken'i özledim. Buradan çıkıp, stüdyodan çıkıp biraz onun kucaklarına koşmak istiyorum. Selam olsun. Her zaman dediğim gibi, içkilerinizi tazeleyin. Üstünüze rahat bir şeyler giyin. Dır ceketi takip edin. Ciao. Kalma 202.